Ayrım 42.
Baş vekaletin kapısında durdu, geriye baktı. Ramazan Paşa caminin imanından öğrendiği hükmü aynı sıcaklığıyla tekrarladı. Kemalinin farkına varmayan, zevalinin de farkına varmaz. Bu defa sofrada iki misafir daha vardı. Adnan Bey bu toplantıya Burhan Belge ile Namık Gedik'in de katılmasını istemiş ve başkalarının duymaması konusunda Mükerrem Bey'i uyarmıştı. Bu defa sofra eskisi gibi bereketli olmayacak. Berin Hanım'a rica ettim. Bir iki küçük sahanla sofrayı kapatacağız. Bu görüşmenin mümkün olan gizlilik içinde yaşanmasını istiyordu. Toplantıya katılacaklar arasında Burhan Bey'in başlangıçta ikaz edilmesi gereğini duymuştu. Bu görüşmelerin hiçbir vesileyle Yakup Kadri'ye ulaştırılmasını istemiyordu. Burhan'ı ikaz edin. Görüşmeler mahrem kalacak. Tek kelimesini Yakup Kadri'nin duymasını istemiyorum. Mükerrem Bey ciddi bir tereddüt geçirdi. Partinin ideolojik görüşmelerini Burhan Belge her zaman en yakından izlemiş ve halka nasıl duyurulacağının ustalığını kazanmıştı. Böyle bir ikazla gönlünün kırılması kaçınılmazdı. Adnan Bey'in şahsi asabiyetini kendi söyleyeceği yerde küçük kurnazlıklarla başkasına söyletmek istemesini doğru, hatta ahlaki bulmuyordu. İtiraz etti. Burhan'ı ikaz edeceğimize neden Yakup Kadri'yi aramıza almıyoruz? Katılmak için can atıyor. Adnan Bey böyle bir itiraz beklemiyordu. Burhan'ın korunmak istenmesini anlayışla karşılamış, hatta cesaretinden ötürü Mükerrem Bey'i takdir etmişti. Ama konuyu Yakup Kadri'nin dışına taşırmak gerektiğini düşündü. Böylece yıllar önce meclis koridorlarında başlayan ihtilafı hala sürdüren bir inatçı insan izlenimi vermek istememişti. Ürktüğünün fark edilmesini istemediği için kendi cesaretinin önemini vurgulamayı uygun buldu. Anlaşıldı. Dostlarınıza karşı aslan kesiliyorsunuz. Ben Burhan'ın kulağını çekerim. Sonra ekledi. Her hiddet bir muhabbete dayanmaz. Berin Hanım sofranın düzenlenmesine nezaret etmiş ve odasına çekilmişti. Bu akşamki yemek artık önemli meselelerin derin bir sohbet anlayışında ele alınışının seviyeli bir örneği olacaktı. Adnan Bey Şevket Süreyya'nın söyleyeceklerini merakla bekliyordu. Şevket Süreyya kendi geçmişinden hareketle ekonomik yapının değerlendirilmesini uygun bulmuştu. Daha önce Aydınlık dergisinde iddialı solcu gruplarla birlikte ileri sürdüğü fikirlerin özünden vazgeçmiş değildi. Ekonomik kalkınmanın sadece Marksist model içinde mümkün olabileceği görüşlerini koruyor, ancak bazı noktalarda önemli bir törpülenmenin altını da çiziyordu. Adnan Bey dinlediklerini ilgi çeken bir tahlil değişikliği gibi yorumlamıştı. Şevket Süreyya meselenin ta milli mücadele günlerinden bu yana değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söylemiş ve milli mücadele tahlili tam yapılmaz ise meseleye çare üretemeyiz demişti. Adnan Bey asıl soruyu sormanın zamanı geldiğini biliyordu ve soruyu yönlendirdi. Aydınlıktaki fikirlerinizin değiştiğini görmekten memnunum. O zaman yanlıştınız, şimdi eksiksiniz. Adnan Bey'in müdahalesi beklenmiyordu. Sofrada bir soğukluk esti. Eğer bu sohbet bu üslupla sürdürülecek olursa Şevket Süreyya'nın davet edilişindeki asıl amaç elden kaçırılmış olabilecekti. Burhan Bey'in hatları gerilmişti. Yakup Kadri'nin böyle bir tavsiyede bulunmasının böyle bir münakaşa sonunda boşa çıkması hoş olmayacaktı. Mükerrem Bey de şaşırmıştı. Adnan Bey kaldığı yerden devam etti. Milli mücadeleyi iyi teşhis ettiğinizden eminim ama iyi tahlil ettiğinizden şüphelerim var. Gazi Hazretleri emperyalistleri olduğu kadar kapitalizme karşı çıkanlara da mücadele vermiştir. Öyle iddia ettiğiniz gibi milli mücadele sadece burjuvaya değil, asıl önemlisi müstevliğe karşı savaş açmıştır. Şevket Süreyya istifini bozmadı. Onun da aynı iddia ve cesaret içinde söyleyecekleri vardı. Sesindeki saygıyı koruyan ısrarla bütün dinleyenleri şaşırttı. Sizin de teşhisinizde isabet var ama henüz bir tahlil olgunluğunu göremiyorum. Gazi Hazretleri, Mütegallibbe'nin ve Tefeci'nin köylüyü ezmesine karşı büyük devlet çiftlikleri kurulmasını Marksist düşüncenin ilhamlarıyla teklif etmiştir. Adnan Bey, İzmir İktisat Kongresi'nde benimsenen politika kararlarını yakından takip etmişti. Ülkenin sanayileşme hedeflerini, stratejik tespitlerin dayanıklarını ve burjuva bir ulus yaratma hedefinin nasıl içtenlikle tartışılıp benimsendiğini hatırladı. Şevket Süreyya'nın burjuva ulus kavramına karşı tavırlı olabileceği endişesiyle konuyu masaya yatırdı. Unutmayınız ki milli burjuva fikri milli mücadelenin temel prensibidir. Bunun gerçekleşmesi için gayret ediyoruz. Siz başlangıçta buna karşı çıktığınız için önemli bir geri kalma dönemi yaşadık. Şimdi bu gecikmeyi telafi edeceğiz. Şevket Süreyya toplantıya gerçekten hazırlıklı gelmişti. Adnan Bey'in böyle bir üslup içinde meseleyi tartışacağını düşünmüş, ancak böylesine derinlikli bir ısrarla konuların üzerine yürüyeceğine ihtimal vermemişti. Onu sanki hala 1920'lerin başlarındaki fikirlerle bağlı sanıyordu. Gerçekten de bu görüşler Cumhuriyet'in ilk yıllarında kendini göstermiş ve kadrocular bu düşüncelerin peşini kovalayanlar olarak dikkat çekmişlerdi. Şimdi bu konulara tekrar dönmenin anlamı olduğu görüşündeydi. Adnan Bey'in de bu noktada yoğunlaşmasını sağlamak, böylece asıl konuda mutabakatlar aramak gerektiğini düşündü. Bunların tartışması artık geride kalmıştır. Yapılacak şey benimsediğiniz sanayi politikalarının uygulanmasındaki cesaretinizdir. Yaptığımız sanayi planları var. Bunların hepsinde devletin hakim sermayesi esas alınmıştır. Ama sizin iktisadi meseleleri yeni kuracağınız teşebbüslere bırakma fikriniz ileride ciddi bir mali kriz doğmasına sebebiyet verebilir. Fark edilmeyen husus budur. Akşam yemeği Demokrat Parti'nin uyguladığı iktisat politikası üzerinde yoğunlaşmış ve önemli hatalar işlendiği görüşüne varılmıştı. Demokrat Parti'nin siyaset üslubunda ileri sürdüğü görüşler artık başlangıç yıllarının iktisadi iddialarıyla en küçük bir bağlantı içinde değildi. Şevket Süreyya iktisadi hayatın disiplini içinde kalarak ıslahatçı düzenlemeler yapmanın anlamsızlığını anlatıyordu. Kemalist iddia hala geçerlidir ama iddiasını ispat edecek iktisadi zemine oturmamıştır. Bunda kendisinin hatası olduğu kadar takipçilerin de kabahati vardır. Şimdi siz bu kabahatin ortağı oluyorsunuz. Şevket Süreyya önce aklına gelen bütün eleştirileri sıralamak, sonra çözüm olarak gördüğünü söylemek üzere hazırlanmıştı. Bu konuları Cumhuriyet'in ilan edildiği günlerde etraflı biçimde tartışmış ve dünya iktisadi krizini takip eden günlerde Türkiye'nin çarelerinin neler olabileceğini belirtmişti. Moskova'da Ahmet Cevdet'in ışıklı toplantılarında da bu konuların ne kadar samimi ve disiplinli biçimde tartışıldığını hatırladı. Hasan Ali'nin, Vala Nurettin'in, Nazım Hikmet'in katıldığı hengameli akşam sofralarındaki ihtilacı mantığı düşündü. Bu mantık şimdi tam olgunlaşmış niteliğiyle ele alınabilirdi. Memleketin iktisadiyatını ıslaha meraklı bir kadro, eğer umduğu cesareti gösterirse önemli bir devrim yaratılmış olabilirdi. Adnan Bey tartışmalardan memnundu. Şevket Süreyya'yı kapıya kadar yolculadı. Berin Hanım misafirin bu gece ayık kafayla meseleleri tartışılır görmekten memnun olmuştu. Lütfen sık sık misafirimiz olunuz. Hepimiz birbirimize muhtacız. Şevket Süreyya Bey çantasını açtı, içinden kalınca bir zarf çıkarıp kapının girişindeki etajerin üzerine koydu. Size söz vermiştim. İlk müsveddesini getirdim. Adnan Bey zarfı aldı. Üzerinde Şevket Süreyya Bey'in hayatını anlattığı romanın ismi okunuyordu. Suyu arayan adam. Adnan Bey Manisa İl Kongresi'nde partiye yönelen eleştirileri ağır dille cevaplamış ve İsmet Paşa ile arasındaki bütün köprüleri atmıştı. CHP'yi artık bir kin ve husumet odağı olarak görüyor, böyle bir parti anlayışının vatanı bölmeye kadar gideceği endişesinde olduğunu dillendiriyordu. Kendisi de söylediklerinin esaretine girmişti. Vatan sözünün yarattığı etkileyicilik Adnan Bey'i heyecana sevk ediyordu. İçinden geçirdiklerini tek tek sıralayıp halkın vatan ve millet sevgisini bütünleştirmeyi amaçladı. Seçimlerde muhalefet partilerinin birleşerek bir güç birliği oluşturmalarına karşılık Adnan Bey bir vatan cephesi kurarak Demokrat Parti'nin bütün teşkilatını bu cepheye katılmaya çağırmak niyetindeydi. Kürsüde fikrini açıkça belirtti. Partimizin 1946 ruhu ve gayretleriyle şükran duyacağımız büyük ve yararlı neticeler elde ettik. Vatan cephesine İltihak etmek bu memleketi ve milleti seven herkesin kendini sorumlu hissedeceği bir hizmet değeridir. Adnan Bey vatan cephesinin hukuki hiçbir dayanağı olmadığını biliyor ama halkın kafasında yarattığı bir cephede bütünleşme kavramıyla istenen birleşmeyi sağlayabileceğini düşünüyordu. Önünde iki sorun vardı. Birincisi devlete hizmet verenlerin bu cepheye katılmalarının sağlanması, ikincisi ise katılanların halka duyurulmasıydı. Gece sabaha kadar çalışmış, geniş notlar almış ve bunların bir an evvel uygulamaya konulması için planlar yapmıştı. Hepsinin ortak noktası Demokrat Parti'nin birleşen muhalefet karşısında varlığını korumak, hatta mümkünse gücünü artırmaktı. Artık halkın eskisi kadar partiye itibar etmediğini fark etmişti. Düne kadar partinin nimetlerine ortak olmak için bütün gayretlerini yoğunlaştıran kadrolardan da eser yoktu. Bayar'la ihtilafı olduğu izlenimleri yaratarak grup üzerinde hala güçlü olduğu izlenimini veriyor ve bunu sürdürerek partinin ayakta kalan kadrolarını yanına çekmek istiyordu. Koraltan meclis başkanı görevinin sakin ve sorumsuz rahatlığında istediği hayatı yaşayan bir eski siyasetçi hüviyetine bürünmüştü. Bu halinden memnun olduğu görülüyordu. Etliye sütlüye karışmayan tavrıyla ne kimseyi rahatsız ediyor ne de kimsenin kendisini rahatsız etmesine izin veriyordu. Köprülü partiden ayrılmış ve sadece kendisi için önemsediği söylenen bir münzevi hayata çekilmişti. Bir gün hayalini kurduğu hadiseler gerçekleşecek ve partinin gerçek mensupları kendisini inzivadan alıp partinin başına getireceklerdi. Adnan Bey Köprülü'nün ayrılmasından hiç memnun olmamıştı. Hatta haberin geldiği akşam evinde milletvekili arkadaşlarıyla yaptığı toplantıdaki huysuz ve hırçın çehreli birisi gibi görünmesinin nedeni bu sebepsiz ve vakitsiz ayrılıktı. Toplantıda Ege bölgesinin meselelerini konuşmayı planlamış ve bölgenin hatırlı milletvekillerini çağırmıştı. Denizli milletvekili Ahmet Hamdi Sancar gidişiyle bu gecenin böyle sevimsizleşmesine sebep olduğu için Köprülü'yü eleştirmiş ve biraz da herkesin itibar edeceğini sandığı görüşünü özetlemişti. Sayın Başvekilim, fazla dert etmeyiniz. Bırakınız giderse gitsin. Bu masa üç ayakla da durur. Adnan Bey sözün sahibini üzmemek için doğrudan onu muhatap almak yerine genel bir görüşle cevaplamak istedi. Haklısın. Üç ayakla da durur. Ama o masaya dayanamazsın. Hemen yıkılır. Adnan Bey vatan cephesini biraz da bu yıkılma ihtimalinin endişesi içinde değerlendiriyordu. Dün gece yaptığı çalışmaları tekrar gözden geçirmiş ve büyük toplantı masasının üzerine notlarını yaymıştı. Mükerrem Sarol'un geldiğini haber verdiler. Adnan Bey eski bakanlık tecrübeleri nedeniyle Mükerrem Bey'in görüşlerini almayı düşünmüştü. Bu görüşmeden sonra uygulanabilir bir program çizecek, sonra bu işten sorumlu bakanı çağırıp planın uygulamaya konulmasını isteyecekti. Basın yayın işlerinden sorumlu Server Somuncuoğlu hem partiye yeni katılmış hem de bakanlık görevinde henüz 3 ayını doldurmuştu. Böyle bir hizmetin sorumluluğunda bir aksamaya meydan vermek büyük hedefi çöp sepetine atmak olurdu. Adnan sevinçle karşıladı. Gel sevgili doktorum, tam sana göre bir işimiz var. Mükerrem Bey uzun süreden beri Adnan Bey'in kabinelerinde yer almıyordu. Ama basın faaliyetlerinden sorumlu devlet bakanlığı döneminde bu işleri çok yakından izlemiş ve önemli bir tecrübe biriktirmişti. Üstelik Adnan Bey'in siyaseten güvendiği önemli arkadaşlarından biriydi. Manisa İl Kongresi'nde yaptığı konuşma Ankara'da duyulunca Mükerrem Bey böyle bir programla karşı karşıya kalacağını hissetmiş ve bu davet öncesinde o da hazırlıklarını tamamlamıştı. Vakit epey ilerlemişti. Adnan Bey, vatan cephesi konusunda Mükerrem Bey'in hazırlıklarını ilgiyle izliyor ve uygulanması için biraz aceleci davranıyordu. Mükerrem Bey, sakin hava içinde görüşünü özetledi. Karşımızda bir güç birliği var diye hemen vatan cephesini kurmak, telaşa kapıldığımız anlamında değerlendirilir. Önce böyle bir güç birliğinin zayıf noktasını bulmalıyız. Sonra vatan cephesinin asıl önem taşıyan noktasına gelir ve onu güçlendiririz. Adnan Bey'e baktı. Sözlerinin ne kadar etki yarattığını görmek istedi. Adnan Bey sessizliğini koruyordu. Böyle derin bir sessizlik içinde kalıp sonra fikrini söylemesi asabileştiği zamanlarda oluyordu. Mükerrem Bey bu ihtimali görmüş ve hazırlıklı gelmişti. Eğer Adnan Bey ağır bir dil kullanırsa vereceği cevabın aynı ağırlıkta olmasında hiç tereddüt göstermeyecekti. Adnan Bey sessizliğini sinirli bir lisanla bozdu. Ne yani? Şimdiye kadar saçma sapan şeyler mi söyledim? Yoksa bu saçmalık senden mi geliyor? Mükerrem Bey sert müdahaleye aynı üslupla cevap verdi. Doğru bir fikri yanlış uygulamaktan zevk mi alıyorsunuz? Böyle bir üslupla kimi ne kadar ikna edebilirsiniz? Aksine halkın sevgisini kaybedeceğinizden endişe ederim. Partinin derlenip toparlanmaya ihtiyacı var. Sanırım ilk önce sizden başlamalıyız. Mükerrem Bey'in bu kadar ileri gideceğine hiç ihtimal vermemişti. Mükerrem Bey de ölçüyü kaçırdığının farkındaydı. Ancak hemen hemen 3-5 ayda bir başkalarının tahriki ya da kendi asabiyetiyle Adnan Bey ile Mükerrem Bey arasında bir hadise çıkıyor ve sert tartışmalar yaşanıyordu. Mükerrem Bey bıkkınlık içindeydi. Aralarında 25 yıllık bir dostluk vardı. Bunun bedeli ağırdı. Ve Mükerrem Bey bunun birlikte çekilmesinden yanaydı. Sürekli alttan alan kimse olmanın acısını duymuş ve patlamıştı. Şimdi kendi samimiyetinin ölçüsünde Adnan Bey'in idrakini arıyordu. Tıp talebesi olduğu yıllarda arkadaşlığını ilerlettiği bir güzel ve mahir kadın, sevdalı sabahın serinliğinde dostluğun önemini anlatmıştı. Mükerrem Bey'le böyle bir serinlik içindeydi. Mısrağın veznini adeta usul vurur gibi seslendirdi. Sonu gelmişse de dehrin, sana ahbap bulunur. 20. Bölüm. Işıklar solgundu avizelerde. Siyah tülleriyle üryan kadınlar, loş gölgeler gibi kıvrandı yerde. Bu akşam Hakan'ın son matemi var. Avutmak istiyor sebepsiz derdi. Şehvetle damarları şişip boynunda. Bir billur kadehi kırıp can verdi. En son Bakire'nin beyaz koynunda. Nazım Hikmet. Her yerden o, hem aynı güzellikle göründü, sandığım bu biten gün, beni ram ettiği gündü. Yahya Kemal. Uçak Yeşilköy'e indiğinde yağmur başlamıştı. Akşam karanlığı içinde damlacıklar uçağın camlarında küçük ıslak izler bırakıyordu. Adnan Bey bu küçük pencereden bir akşam serinliğinin nemli İstanbul'unu seyretti. İstanbul ikiye bölünmüş gibiydi. Birinde diri ve arzulu bir kadın gibi yükselen dimdik İstanbul ihtişamı vardı. Ufkunda mavinin laciverde döndüğü yaşlı zemin yükseliyordu. Küçük yıldızlar sevimli fakat cılız ışıklarla bu hatırşinas laciverdin gergefine serpilmişlerdi. İkincisinde şaşkın ve yorgun bir İstanbul sureti boy vermişti. Bu suret rengarenk nişanlar, apoletler kuşanmış, güleç yüzlü bir mütareke paşasına benziyordu. Adnan Bey bu iki İstanbul'u sızıltısız bir saadet terkibiyle avuçlamıştı. Bazen kırgın görüntüsünün hırçınlığında parmaklarını sıkıp sabırlı vücudun canını yakıyor, bazen de gevşettiği parmaklarının arasından hoyrat bir sevginin şerbetini sızdırıyordu. İstanbul için en güzel tarifi Fikret'in mısralarında bulmuştu. İstanbul gerçekten bin kocadan arta kalmış bir biveyi bakirdi. Bu bakire dul, yüzyılların ardında hiç umulmadık anlarda baş kaldırıp nicelerine diz çöktürmüştü. Bir hafta evvel yaşanan utançlı tertibin acısını hatırladı. Göz kapaklarını örttü. Artık iki İstanbul'un ikisi de ortalıkta yoktu. Ne diri ve arzulu bir kadın gibi yükselen İstanbul'dan eser kalmıştı, ne de bin kocadan arta kaldığı söylenen o bakire dolun seviyeli sabrı vardı. Sadece göz çukurlarında katlanılması imkansız bir karanlığın sancısı koyulaşıyordu. Adnan Bey bütün gün telaşlı ve tartışmalı görüşmelerin yorgunluğundan sonra İstanbul'a dinlenmeye geliyordu. Ethem Bey'in tavsiyesini tutmuş, birkaç gün gözlerden uzak, sıkıntılarını anlayacak, duygularına ve düşüncelerine rahatlık kazandıracak bir sevgilinin sükunetine sığınmaya karar vermişti. Çocukluk arkadaşı Rıfat Kadızade, ünlü 53 Kadillağı uçağın kapısına kadar yanaştırmış ve başvekili kimseye görünmeden alıp götürmek istemişti. Bu tedbir kendisinin işgüzarlığından kaynaklanabileceği gibi başvekilden böyle bir talimat almış olması da muhtemeldi. Çevredeki yetkililer hangi ihtimalin ağır bastığı konusunda kararsızdılar. Böyle aşırı tedbirli davranmak başvekilin tavrı değildi. Acaba gerçekten çok önemli bir konu mu vardı? Yoksa Kadızade esrarengiz bir hava içinde kendini önemsetmek mi istemişti? Hangi ihtimal geçerli olursa olsun, önemli olan başvekilin İstanbul'a gelişi konusunda bir sızıltının çıkmamasıydı. Polis gerekli önlemleri almış, gideceği yere kadar hassas kavşaklarda gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamıştı. Kolay değil, başvekil beraberliğinden hoşlandığı yeni arkadaşını ziyarete geliyordu. Adnan Bey merdivenlerden inip doğruca arabasına bindi. Rıfat Bey'in gelişinden memnun olmuştu. Yanına oturunca hatrını sordu. Asıl merak ettiği konuya girmeden önce böyle gönül alıcı birkaç cümle sarf etmeyi adet edinmişti. Asıl konuya girdi. Münasebetsiz bir şey yok inşallah. Rıfat Bey tecrübeli bir lisanla başvekili rahatlatmak istedi. merak etmeyiniz. Adnan Bey kelimelerin asıl anlamlarına uygun şekilde kullanılmasına önem verirdi. Hassas olduğu bir konuda benzer anlamlar taşıyan kelimelerle konuşulmasını ciddiyetten uzak acemilikler gibi değerlendiriyordu. Kadızade'nin dilinde böyle bir ihmal görmüş ve rahatsız olmuştu. Sinirlendi. Merak değil, endişe ediyorum. Sonra yüzüne bakmış, sözlerindeki imayı kavrayıp kavramadığını görmek istemişti. Kadızade'nin yüzü rahattı. Ya Adnan Bey'in ne demek istediğini kavrayamamış, ya da ne olursa olsun önemli bir hizmetin görevlisi olduğunun farkına varamamıştı. Cadillac hızla yola koyuldu. Bu yolun sonunda sahibini arayan kadın bekliyordu. Ankara o gece hiç beklenmeyen bir yağmurla karşılaştı. Rinda sokağa çıkmış, taksi bulabilmek için telaşlı adımlarla yolun iki yanına koşup geri dönmeye başlamıştı. Gecenin yarısında bardaktan boşanırcasına şiddetlenen yağmurda göz gözü görmüyordu. Taksi bulma telaşıyla Ayhan Hanım'ı evde yalnız bıraktığı için huzursuzdu. Ayhan Hanım bütün acısına rağmen çocuklarını kontrol ediyor ve dişlerini sıkarak çocuğun doğmasına yardımcı olmaya çalışıyordu. Doğumun kolay olmasını temin için sıcak banyo yapması önerilmiş ve belli sürede bunun tekrarlanmasını isteyen doktorun tavsiyesini keyfine göre uygulamıştı. Bu tedbirsizliğin kaçınılmaz sıkıntısı kendini çok vakitsiz göstermişti. Çocuk erken geliyordu. Rinda doktor Alaaddin Bey'i aramış ancak ulaşamayınca paniklemişti. Aklına ilk gelen şey Ayhan Hanım'ı bir an önce hastaneye yetiştirmekti. Ayhan Hanım çocuğu evde doğurmak için ısrarlıydı. Hastaneye gidip bir siyasi olaya sebebiyet vermemek için direniyordu. Adnan Bey çocuğu mutlaka doğmasını istemiş ve bu konuda görev alması muhtemel bütün ilgilileri uyarmıştı. Mükerrem Bey Adnan Bey ile birlikte İstanbul'daydı. Ayhan Hanım'ı hamileliğinin ilk gününden beri izleyen doktor Alaaddin Bey bir başka hastasının acil doğumu için hastaneye gitmişti. Ayhan Hanım'ın sancıları giderek artıyor, erken doğumun getirdiği sıkıntılar yoğunlaşıyordu. Tehlikeli bir doğum yapacağının telaşına kapılan Ayhan Hanım son çareyi Adnan Bey'i aramakta buldu. Numarayı Rinda'yı çevirtip Ayize'yi kulağına dayadı. Tek bir fısıltı duysa dişlerinin arasında hapsettiği çığlığı koparacaktı. Biliyordu ki fazlasına gerek yoktu. Adnan Bey bu sevdalı çığlığı duyunca Hızır gibi yetişecek ve pirinç karyolanın topuzlarını tutup şefkatli bir hayır duayla Allah'a yalvaracaktı. Beklediği ses kulağına ulaşmıyordu. Rinda'yla göz göze geldiler. Suskun iki kadın çaresiz kalışın acısını paylaşmaya hazırdılar. Sevgisiz kalışın acısında filizlenen bu ortaklığın ilk firesini Rinda verdi. Gözlerindeki yaşlar boşandı. Ayhan Hanım hala metanetini koruyor ve mutlaka bir ses duyacağının emniyetini sürdürüyordu. Yeniden numarayı çevirtti. Ses yoktu. Adnan Bey'in kendisine verdiği özel numara da cevap vermiyordu. Sevdiği adama ulaşamamanın sıkıntısıyla kıvranmaya başladı. Sancısı artıyor ama hiçbir bedeni ıstırap Adnan Bey'e ulaşamamaktan kaynaklanan endişeli yorumun acısını bastıramıyordu. Ahize elinden düştü. Çığlığını bıraktı. Gene mi onunlasın?